Ayrım 14, Hastane, Arthur Hayley, sayfa 162. Charles Dornberger odasına döner dönmez Pearson'la konuşmasının sonucunu bilmek için Kent O'Donnell'a telefon etmişti. Sonuçta da şunları söyledi başhekime. Joe'ya mektuplaştığınız adamdan da bahsettim. Nasıl karşıladı bunu? Büyük bir coşkunluğa kapıldığını söyleyemeyeceğim cevabını verdi Dornberger. Ama eğer istiyorsanız bu neydi adı yahu Coleman'ı kendisiyle görüşmesi için buraya çağırmak istiyorsanız Joe terslik yapmayacak sanırım. Ama bundan sonra bütün davranışlarınızı kendisine önceden bildirmenizi öğütlerim. Bana güvenebilirsiniz dedi O'Donnell. Teşekkür ederim Charles, çok teşekkür ederim. Dornberger ardından sabah kendisini arayıp bir mesaj bırakan Mrs. John Alexander'a telefon etti. Önce fişlerine bakmış ve Mrs. John Alexander'ın Pearson'ın laboratuvarında çalışan genç bir teknisyen olduğunu hatırlamıştı. Kadınla telefonda konuşurken şehre yeni geldiğini öğrendi. Ertesi hafta şehirdeki muayenehanesinde buluşmak üzere sözleştiler. Mrs. John Alexander'ın aşağı yukarı Dr. Charles Dornberger'le konuştuğu sıralar kocası da ilk kez Joe Pearson'dan papara yiyordu. Olay şöyleydi. Pearson'ın sabahki patlamasından sonra Bannister John Alexander'ın çalıştığı seroloji laboratuvarına geçip durumu ona anlatmıştı. Bannister öfkeden kuduruyordu ve bu öfkesinin büyük bölümünü bir kapı ötedeki histoloji laboratuvarında çalışan iki kadın teknisyenle yardımcısına boşaltmıştı. Bannister'ın açık bıraktığı kapıdan Alexander bütün söylediklerini işitmişti. Ama terkiplerin kötülüğünde tek suçun histolojide çalışanlara ait olmadığını biliyordu. Hastanede çok yeni olduğu halde gerçek sorunu anlamış ve bundan daha sonra Bannister'a bahsetmişti. Bakın Carl, sanırım bütün suç onlarda değil. Sanırım işimiz çok fazla. Bannister ters ters cevap vermişti. Hepimizin işi çok. Belki daha iyi biliyorsanız hem kendi işinizi bitirebilir hem de onların işinin bir bölümünü yapabilirsiniz. Alexander tartışmaya sürüklenmişti fark etmeden, sanmam. Ama eski yöntemle her şeyi elle yapacakları yerde bir otomatik makine kullansalar çok daha başarılı olurlar. Bunu düşünmeyin oğlum, sizi ilgilendirmez. Bannister ona tepeden bakıyordu. Düşüncesini şu sözlerle lütfen açığa vurdu. Hem burada para harcamaya yol açan her şey başlangıçta mahkumdur. Alexander tartışmayı sürdürmemiş ama fırsatını bulur bulmaz Dr. Pearson'la konuşmaya karar vermişti. Öğleden sonra bazı raporları imzalatmak için Dr. Pearson'ın odasına girmesi gerekmişti. Gözle görülür bir sabırsızlıkla laboratuvar şefinin bir yığın mektubu incelediğini fark etmişti. Başını kaldırıp kağıtları masaya bırakmasını işaret etmiş, sonra mektuplarını okumaya devam etmişti. Alexander bir an duralayınca da bağırmıştı. Ne var, ne istiyorsunuz? Doktor Pearson, bir teklifte bulunmayı düşünüyordum. Şimdi mi? Sorunun gelişinden daha tecrübeli biri bu anın yanlış seçildiğini anlardı. Beni rahat bırakın, çekilin başımdan demek istiyordu aslında yaşlı adam. Evet efendim dedi Alexander tersine. Nedir teklifiniz diye sordu. Genç çocuk sinirlice bir sesle konuştu. Acele hazırlanması gereken raporlar konusunda doktor. Rapor sözüne ettiğinde Pearson okuduğu mektubu bıraktı ve başını kaldırdı. Alexander saf saf konuşmasına devam etti. Terkipleri hazırlamak için otomatik bir makine almayı bilmem hiç düşündünüz mü? Bu makineler hakkında siz ne biliyorsunuz? Joe Pearson'ın sesinde tehditkar bir anlam vardı. Hem sanırım sizi serolojiye yerleştirmiştik. Teknik okulda histoloji kursları da izledim doktor. Bir sessizlik oldu. Pearson sesini çıkarmayınca Alexander yüreklendi. Bu makineyi kullandım. İyi bir makine. Camların hazırlanmasında bize en az bir gün kazandırır. Dokuları elle bir mahlulden öbürüne geçireceğimizi akşam makineye koyarız ve sabah oldu mu? Pearson birden onun sözünü kesti. Nasıl işlediğini biliyorum, gördüm. Peki doktor, bu durumda sizce? Size bu makineleri gördüğümü ve etkilenmediğimi söylüyorum. Pearson'ın sesi sert ve öfkeliydi. Elle çalıştığımızda aldığımız sonucu makineden alamayız. Üstelik bu makineler çok pahalı. Şunları görüyor musunuz? Eliyle önündeki masayı kaplayan daktilo edilmiş bir yığın sarı kağıdı karıştırıyordu. Evet efendim. Bunlar hep ihtiyaçlar. Birkaçını almaya kalktığımda hastane yöneticisiyle savaşmam gerekiyor. Çok para harcadığımız görüşünde. Pearson'ın istekli olmadığı bir an teklif yapmakla Alexander ilk hataya düşmüştü. Pearson'ın sözlerini tartışmayı sürdürmeye davet sanarak ikinci bir gaf yaptı. Uzlaşıcı bir sesle, ama koca bir gün ya da iki gün kazanabilirsek, daha ciddileşti. Doktor Pearson, otomatik olarak hazırlanmış terkipler gördüm, hepsi de iyiydi. Belki sizin gördüğünüz makine gerektiği gibi kullanılmıyordu. Yaşlı doktor koltuğundan kalkmıştı şimdi. Gerekçe ne olursa olsun Alexander üstü asttan ayıran sınırı aşmış bulunuyordu. Başını öne uzatan Pearson haykırmaya başladı. Yeter! Otomatik makinelerin beni ilgilendirmediğini söyledim. Bu konuyu tartışmak da istemiyorum. Masanın çevresini dolandı ve Alexander'la karşı karşıya gelince yüzünü iyice genç adamınkine yaklaştırdı. Hatırlamanızı istediğim bir şey daha var. Buranın patronu benim. Bu bölümü ben yönetiyorum. Mantıklı olan teklifleri kabul ederim ama siz çizmeyi aşıyorsunuz, anladınız mı? Evet efendim, anladım. Bitik, başı önünde olup bitenden bir şey anlamayan Alexander, acınacak halde işinin başına döndü. Mike Saddles'ın kafası bütün gün meşguldü. Birkaç kere kendi kendini uyarmak ve dikkatini bütün gücüyle yapmakta olduğu işe vermek zorunda kalmıştı. Bir keresinde de otopsi sırasında McNeil onu uyarmıştı. Kesmeye hazırlandığınız organın altında elinizden de bir parça var. Bizden ayrılanların parmakları buraya ilk geldikleri günkü sayıda olsun isteriz. Saddles hemen el değiştirmişti. Tecrübesiz bir görevlinin ustura kadar keskin laboratuvar bıçağıyla eldivenli parmağını uçurması ilk olmayacaktı. Bütün çabasına rağmen dikkati durmadan dağılıyor, hep aynı soruyu düşünüyordu. Vivian'da onu bu kadar sersemleten ne vardı? Çekiciydi, hoştu, istek uyandırıyordu ve en kısa zamanda onu yatağa atmak için dayanılmaz bir arzu duyuyordu. Bu noktada Mike Saddles'ın hayale kapıldığı yoktu. Kızla önceki gece dizinde baş gösteren ağrı gerçekse, bundan henüz haberi yoktu, kendisi gibiydi. Hiçbir garantisi yoktu ama daha sonra aynı havada olacağını umuyordu. Kızlar ara sıra öyle dengesizdirler ki, birlikte çok ileri gidebilirler, ertesi gün en ufak yakınlaşma çabalarını geri çevirip, söz konusu olayın asla geçmediğini iddia edecek kadar aşırı davranışları görülürdü. Ama Vivian'la aralarında basit bir seks olayından daha ileri bir şey var mıydı acaba? Mike Saddles bunu düşünmeye başlamıştı. Kuşkusuz hayatındaki bütün kadın ilişkileri, sayıları da oldukça fazlaydı, şimdikinin yarısı kadar düşündürmüştü onu. Yeni bir düşünceye kaptırdı kendini. Belki kendini bu birleşme tutkusundan kurtarabilirse, geri kalan her şey daha basitleşirdi. Vakit geçirmeden icabına bakmalıydı, bu akşam. Vivian son dersten çıkıp yurda dönerken almıştı Mike'ın notunu. Elden bırakılan not mektup kutusundaydı. O akşam 9.45'te hastanenin 4. katına çocuk hastalıkları bölümünün yanına gelmesini istiyordu. Önce gitmek istemedi hiç. Hastanede bulunması için resmi bir neden olmadığından, nöbetçi hemşirelerden birisiyle karşılaşırsa başına dert açılmasından korkuyordu. Ama isteği ağır bastı. 9.40'da hastanenin ana binasını hemşire yurduna bağlayan tahta köprüyü geçiyordu. Mike düşünceli düşünceli koridorda gezinerek bekliyordu onu. Ama görür görmez bir kapıya sürükledi, içeri girdiler ve kendilerini bir süre çıktıktan sonra aşağı inen demir merdivende buldular. Gecenin o saatinde sessiz ve ıssızdı. Yaklaşan olunca da duyacakları kuşkusuzdu. Mike birkaç merdiven indi ve bir sonraki sahanlığa vardılar. Vivian'ı elinden tutuyordu. Geri döndüğünde birbirlerine yapışmaları dünyanın en doğal şeyi oldu. Öpüşürlerken Mike'ın kolu onu sıkı sıkı sardı. Önceki gece hissettiği tılsımın uyanıp her yanını kapladığını fark etti. O an neden buraya gelmeyi çok istediğini anladı. Bu kızıl saçlı adam birden vazgeçilmez olmuştu Vivian için. Onu istiyor, nasıl olursa olsun arzuluyor. Onun yakınında bulunmak, onunla konuşmak, sevişmek istiyordu. Elektrik akımı gibi hiç duymadığı, baş döndürücü bir duyguydu bu. Mike ellerini, yanaklarını, kulaklarını öpüyor, sonra yüzünü genç kızın saçlarına gömüp mırıldanıyordu. Vivian sevgilim, bütün gün seni düşündüm. Bir an bile başka şey düşünmedim. Yüzünü avuçlarına aldı ve baktı. Ne yaptığını biliyor musun? Vivian başını salladı. Beni mahvediyorsun, kolumu kanadımı kırıyorsun. Ah Mike, sevgilim. Merdiven sıcaktı. Vivian, Mike'ın alev alev yanan gövdesine dayalı vücudunun sıcaklığını hissetti. Genç çocuğun elleri daha sabırsız, araştırıcı olmaya başlamıştı. Titreyerek mırıldandı. Mike, başka bir yer yok muydu? Odamı Frank Worth'le paylaşıyorum ama bu gece çıktı ve geç dönecek. Tehlikeyi göze alıp bizim yattığımız yere gelir misin? Vivian duruladı. Yakalanırsak ne olur? İkimiz de kapı dışarı ediliriz. Mike onu yine öptü. Şu sıra vız gelir bana. Vivian'ın elini tuttu. Öyleyse gel. Koşarak basamakları indiler, bir koridoru geçtiler. Onları gördüğünde gülümseyen ama sesini çıkarmayan bir stajyere rastladılar. Yine basamaklar ve başka bir koridor. Bu kez bir kapıdan beyazlı bir karaltı çıktı tam önlerine. Vivian gece nöbetçisini tanıyınca yüreği ağzına geldi. Ama kadın geri dönmedi ve onlar geçmeden başka bir kapıdan içeri girdi. Daha dar, daha sakin, iki yanı kapalı kapılar dolu bir koridora vardılar. Bir kapının ardından ışık sızdığı oluyordu. Bir odadan müzik sesi geldiğini de işittiler. Vivian Chopin'in Mi Minör Prelüdünü tanıdı. Burlington Senfoni Orkestrası 2 ay kadar önce çalmıştı. Buraya girelim. Mike kapıyı açmıştı, hemen içeri daldılar. Oda karanlıktı ama Vivian 2 yatakla bir koltuğu seçebildi. Ardından sürgünün şakırdadığını da işitti. Birbirlerini istekle, telaşla aradılar. Mike'ın parmakları üniformanın düğmelerini çözüyordu. Bu parmaklar duraladığında genç kız yardım ediyordu ona. Az sonra Vivian külotla kaldı. Bekleme işkencesini biraz daha sürdüren Mike ona öyle sarıldı. Sonra elleri daha bir yumuşak, tatlı, vaat dolu olarak indirdi külotunu. Vivian yatağa girerken papuçlarını attı, hızlı bir hareket oldu, Mike de yanına geliverdi, elleriyle yeniden ona yardım ederek. ''Vivian, Vivian sevgilim!'' Genç kız onu güç duyuyordu. ''Mike, bekleme, yalvarırım, bekleme artık!'' Deli gibi girerken içine Vivian'ın vücudunun yuvarlaklığını hissetti. Onu daha yakın, daha derin, daha sıkı hissetmek için Vivian da çılgın gibi karşılık verdi. Birden yeryüzünde başka şey kalmadı. Onları sürükleyen, alevlendiren, güçlü bir dalga gibi silip süpüren, yaklaşan, yaklaşan, yaklaşan zevk duruğundan başka şey kalmadı. Daha sonra sakin sakin yatarlarken Vivian yeniden koridorun öbür ucundan gelen müziği işitti. Yine Chopin. Ama bu kez Mi Majör Etüt. O sıra bir besteyi tanıması garip geliyordu ama sıvıyı andıran melodi karanlıkta rahat ve tükenmiş havasına uygun düşüyordu. Mike elini uzattı, genç kızı kendine çekti, hafifçe öptü ve ''Vivian sevgilim'' dedi, ''seninle evlenmek istiyorum.'' Genç kız da alçak, sevgi dolu bir sesle sordu. ''Emin misin Mike, sevgilim?'' Bu ani atılım Mike'ı bile şaşırtmıştı. İçten geldiği gibi söylemişti bu sözleri ama doğru olduğunu varlığının derinliklerinde hissediyordu. Devamlı ilişkiden kaçınmak yolundaki inatçılığı boş geliyordu şimdi. Bu ilişkiyi istiyordu her şeyden çok. Artık bütün gün, hatta daha da önce kendisini düşündüren şeyin ne olduğunu biliyordu. Bu onu düşündürmüyor, dalgınlığa sürüklemiyordu artık. Vivian'ın sorusuna şaka ederek karşılık verdi. ''Emin olmasına eminim, ya sen? Emin değil misin?'' Genç adamı kollarıyla saran Vivian mırıldandı. ''Hayatta hiçbir şeyden bu kadar emin olmadım.'' ''Hey!'' Mike genç kızın kollarından kurtulup dirseğine dayandı. ''Unutup gitmiştim ya, dizinden ne haber?'' Vivian kurnaz kurnaz güldü. ''Bu gece pek rahatsız etmedi, ne dersin?'' Mike onu öptükten sonra sordu yine. ''Lucy Granger'ın dediklerini anlat bakalım.'' ''Hiç, Bugün öğleden sonra film çektirmem için beni doktor Bell'e yolladı. 2-3 gün içinde çağıracak. Bu iş aydınlandığında çok sevineceğim. Saçma sapan konuşma sevgilim, dedi Vivian. Önemsiz bir şişkinliğin ciddi yanı olabilir mi? Onuncu bölüm. Boston, Massachusetts, 7 Ağustos. Mr. H. N. Thomas Ellie, 3 Eyalet Hastanesi Yöneticisi, Burlington, PA. Sayın Mr. Thomas Ellie, geçen haftaki ziyaretimden bu yana 3 Eyalet Hastanesi patolojik anatomi uzmanı olarak çalışma konusunu çok düşündüm. Bu mektubun amacı, benim hakkımda hala aynı duyguları besliyorsanız konuştuğumuz şartlarla teklifinizi kabul ettiğimi bildirmektir. Bu göreve getirilen kişinin bir an önce çalışmaya başlamasında çok istekli görünüyorsunuz. Beni burada tutacak bir şey yok gerçekten. Birkaç ufak tefek işi yoluna koyduktan sonra 15 Ağustos'ta işe başlamak üzere, yani bir hafta sonra Burlington'da olabilirim. Sanırım böylesi sizin de işinizi görür. Doktor O'Donnell'la konuşmamızda yakında bitecek olan hastane yakınındaki bekarlara ayrılmış dairelerden söz etti. Bu konuda bilgi sahibi olup olmadığınızı bilmiyorum. Bildikleriniz varsa bana yazmanızı özellikle rica ederim. Ayrıca da 14 Ağustos'tan başlamak üzere şehirdeki otellerden birinde bana yer ayrılırsanız çok sevinirim. Hastanede bana verilecek görevle ilgili olarak sanırım kesinlikle aydınlatmadığımız bir nokta kalıyor. Bunu şimdi belirtiyorsam benim gelişimden önce Dr. Pearson'la konuşmanızı dilediğim içindir. Gerek hastanenin gerekse benim çıkarım yönünden sorumlulukların kesinlikle belirtilmesinin faydalı olacağına inanıyorum. Böylece herkes yapacağı işi ayrıntılarıyla bilir. Benim bu yöndeki dileğim laboratuvarda serolojinin, hematolojinin ve biyokimyanın sorumluluğunu almak. Tabii patolojik anatomi yönünden ya da başka herhangi bir konuda gerekli gördükçe Dr. Pearson'a yardımcı olmaya hazırım. Dediğim gibi bu sorunu 15 Ağustos'tan önce düşünmeniz ve Dr. Pearson'la bir karara bağlamanız umuduyla ortaya atmış bulunuyorum. Ama her zaman Dr. Pearson'la tam bir işbirliği yapacağımdan ve 3 Eyalet Hastanesi'ne elimden geldiğince faydalı olmaya çalışacağımdan emin olmanızı dilerim. Saygılarımla David Coleman. Coleman daktiloya çektiği mektubu tekrar okudu. Zarfa koydu ve zarfı kapadı. Sonra yeniden daktilo başına geçip bu kez daha kısa bir mektup yazdı. Dr. Joseph Pearson'a. David Coleman, Boston'da geçirdiği ilk aylar sırasında kiraladığı daireden çıktı. Elindeki iki mektupla en yakın posta kutusuna doğru yürüdü. Yazdıklarını düşündükçe kendisine teklif yapan 7 yer arasından niçin 3 eyaleti seçtiğini merak etti. En fazla para veren yer orası değildi. Maddi yönden listenin altına düşüyordu hatta. Birinci sınıf bir hastane de değildi. Kendisine iş teklifi yapan merkezlerden ikisi dünyaca tanınmış adlar taşıyordu. Oysa 3 eyalet kendi çevresinin dışında adını duyuramamış bir hastaneydi. Öyleyse neden? Daha büyük bir merkeze yetip gitmekten, yutulmaktan mı korkmuştu? Yok canım, geçirdiği deneyler böyle bir çevrede de kendine yer yapabileceğini ortaya koyuyordu. Daha dar bir çevrede kendini araştırmaya iyice verebileceğini mi düşünmüştü öyleyse? Tabii ki bunu yapmayı umuyordu. Ama başlıca hedefi araştırma olsa listesinde bulunan bir araştırma enstitüsünü seçebilir ve orada başka iş görmezdi. Seçimini meydan okumak amacıyla mı yapmıştı? İmkansız değildi bu. 3 eyaletin laboratuvarında pek çok eksik vardı. Yöneticinin daveti üzerine durumu incelemek için orada geçirdiği 2 kısa gün boyunca bunu anlamıştı. Üstelik Dr. Pearson'la çalışmak da kolay olmayacaktı. Yaşlı adamla karşılaştığında duyduğu kini hissetmiş, daha sonra sorularına cevap verirken Dr. Pearson'ın geçinilmesi güç biri olduğu konusundaki söylentilerin isabetini anlamıştı. Demek buydu. Bir çeşit meydan okumak için seçmişti 3 eyaleti. Gerçekten böyle miydi ama? Bir çeşit kendine işkence etmek miydi bu neden? Uzun süre kafasını kurcalayan hayal miydi evet demesine yol açan? Yaratılışındaki belirgin çizgiler arasında David Coleman en güçlü olmanın gururunu taşıyıp taşımadığından şüphelenmişti hep. Üstelik gurur en çok çekindiği ve nefret ettiği bir kusurdu. Gururunu kesinlikle yenebilmeyi hiç başaramamıştı. Bundan nefret ediyor, hep itiyor, bütün gücüyle uzaklaştırıyor ve aynı düşman yıkılmaz güçlü bir şekilde dönüp geliyordu. Gururunun temeli zekasının üstünlüğüne olan bilincine dayanmaktaydı. Başkalarıyla beraberken kendini her zaman değilse de çoğu kere en önde hissediyordu. Gerçekti de genellikle bu izlenimi. Hayatı boyunca yaptıkları da bunu doğruluyordu. Hatırladığı kadarıyla çalışmasının ürünlerini hep toplamıştı. Öğrenmek onun için solunum kadar doğal, kolay bir şeydi. İlkokulda, ortaokulda ve lisede, tıp fakültesinde, her yerde benzerlerinin çok üstüne çıkmış, diplomalarını hep pek iyiyle almıştı. Öğrenmeye aç, tahlilci, kolayca kavrayan ve gururlu bir zekası vardı. 14. ayrımın sonu. Sayfa 174.